Ayrım 3.
İnsan ayaklanışı doğa ötesi bir devrim olarak sonuçlanır. Görünüşten eyleme, gösterişçiden devrimciye doğru ilerler. Tanrı'nın tahtı yıkıldıktan sonra ayaklanmış kişi kendi koşulu içinde boşu boşuna arayıp durduğu adaleti, düzeni, birliği kendi elleriyle yaratmanın, böylece Tanrı'nın düşüşünü doğrulamanın boynuna borç olduğunu kabul edecektir. O zaman gerekince cinayete de başvurmak pahasına insan egemenliğini kurtarmak için umutsuz bir çaba başlayacaktır. Bu da şimdilik yalnızca birkaçını tanıdığımız korkunç sonuçlar yaratmadan yürümez. Ama bu sonuçlar başkaldırının ürünü değildir. Daha doğrusu başkaldırmış kişinin kaynaklarını unuttuğu, evet ile hayır arasındaki sert gerilimden bıktığı, kendini en sonunda her şeyin yok sanışına ya da tam boyun eğişe bıraktığı ölçüde doğar. Doğa ötesi ayaklanma ilk deviniminde köle ayaklanışının olumlu özünü sunar bize. Bizim işimiz bu özün başkaldırıya bağlandıklarını ileri süren yapıtlarda ne duruma geldiğini incelemek, sonra da başkaldırmış kişinin kaynaklarına bağlı kalıp kalmamasının kendisini nerelere götürdüğünü söylemek olacak. Kabil'in oğulları. Tam anlamıyla doğa ötesi bir başkaldırı, düşünce tarihinde ancak 18. yüzyıl sonlarında tutarlı bir biçimde belirir. Yıkılan surların büyük gürültüsüyle başlar yeni çağlar. Ama bu andan sonra sonuçları hiç kesintiye uğramadan sürüp gider. Çağımızın tarihini bu sonuçların biçimlendirdiğini söylemek hiç de abartma olmaz. Doğa ötesi başkaldırının bu tarihten önce bir anlam taşımamış olduğunu söylemeye mi gelir bu? Çağımız Prometheusçu olduğunu söylemekten hoşlandığına göre örnekleri çok gerilerdedir. Ama gerçekten Prometheusçu müdür? İlk tanrı bilgiler Prometheus'u istemeye yanaşmadığı bir bağışlamanın dönüşsüz olarak dışında bırakılarak dünyanın bir ucunda bir direğe bağlanmış ölümsüz bir kurban olarak gösterir bize. Aiskilos kahramanın çapını daha da büyütür, açık görüşlü yapar onu. Önceden kestirmemiş olduğum hiçbir yıkıma uğramayacağım. Bütün tanrılara beslediği kini haykırtır ona. Sonra onu kaçınılmaz umutsuzluğun fırtınalı denizine daldırarak şimşeklerin, yıldırımların altına atar. Ah uğradığım haksızlığa bakın. Demek ki eskilerin doğa ötesi başkaldırıyı tanımadıkları söylenemez. Şeytandan çok önce acılı ve soylu bir ayaklanmış imgesi yükseltmiş, başkaldırmış usun en büyük söyleneni vermişlerdir. Bağlanma ve alçak gönüllülük söylenlerine öylesine büyük bir pay ayıran tükenmez elen dehası ayaklanış örneğini vermesini de bilmiştir. Yaşadığımız başkaldırı tarihinde Prometheus'un özelliklerinden kimilerine hala rastlandığı söz götürmez. Ölüme karşı savaş, insanları ölüm saplantısından kurtardım, mutlu gelecek umudu, içlerine kör umutlar yerleştirdim, insanseverlik, Zeus'un düşmanı insanları fazla sevdiği için. Ama Aiskilos üçlüsünün sonuncusu olan ateş getiren Prometheus'un bağışlanmış başkaldırmışın egemenliğini haber verdiği de unutulamaz. Elenler hiçbir şeyi aşırılığa vardırmaz. En aşırı gözü pekliklerinde bile tanrılaştırmış oldukları bu ölçüye bağlı kalırlar. Onların ayaklanmışı tüm evrene karşı değil, ancak tanrılardan biri olan günleri de sayılı bulunan Zeus'a karşı dikleşir. Prometheus'un kendisi de bir yarı tanrıdır. Özel bir hesaplaşma, iyilik üzerine bir anlaşmazlık söz konusudur. Kötülükle iyilik arasında evrensel bir çarpışma değil. Eskiler yazgıya inanmakla birlikte her şeyden önce doğaya, katıldıkları doğaya inanırlardı da ondan. Doğaya baş kaldırmak, kendi kendimize baş kaldırmakla birdir. Başını duvarlara vurmaktır. O zaman tutarlı olan biricik başkaldırı intihardır. Elen yazgısının kendisi de doğa güçlerine katlandığı gibi katlanılan kör bir güçtür. Bir elen için ölçüsüzlüğün doruğu denizi sopalarla dövmektir. Yani bir barbar çılgınlığıdır. Ölçüsüzlük var olduğuna göre elen insanı ölçüsüzlüğü de betimler kuşkusuz ama yerini de belirtir. Dolayısıyla bir sınır koyar ona. Patrokles'in ölümünden sonra Aiolos'un meydan okuyuşu, yazgılarına lanet eden tragedya kahramanlarının ilençleri toptan mahkum etme değildir. Oidipus suçsuz olmadığını bilir. İstemeyerek suçludur. O da yazgının bir parçasıdır. Yakınır ama düzeltilmez sözler etmeden yakınır. Antigone'un başkaldırısı da gelenek adınadır. Kardeşleri mezarda dinlenişe ersinler, kurallara uyulsun diyedir. Bir anlamda bağnaz bir başkaldırıştır onunki. Ellen düşüncesi, bu çift yüzlü düşünce en umutsuz ezgileri ardında bile karşı ezgi olarak kör ve düşkün durumda da her şeyin iyi olduğunu kabul edecek olan Oidipus'un ölümsüz sözünü dolaştırır hemen her zaman. Evet, hayırla dengelenir. Platon, Kalikles'le Nietzsche'ciliğin bayağı örneğini haber verir bu adam. Gereğince doğal bir insan gelsin artık, sıyrılıp çıksın, kalıplarımızı, büyülerimizi, afsunlarımızı, hep size doğaya karşıt olan bu yasaları ayaklar altında çiğnesin. Kölelerimiz baş kaldırdı, birer efendi olarak belirdi diye haykırdığı zaman bile, evet o zaman bile yasayı yatsımasına karşılık doğa sözcüğünü kullanır. Çünkü doğa ötesi başkaldırı, Ellenlerde bulunmayacağımız basitleştirilmiş bir evren görüşü içerir. Onlar için bir yandan tanrılar, bir yandan insanlar yoktu. Sonunculardan birincilere götüren basamaklar vardı. Suçluluğun karşıtı olan bir suçsuzluk düşüncesi, baştan sona iyilikle kötülüğün çarpışması olarak özetlenmiş bir tarih düşüncesi onlara yabancıydı. Onların evreninde biricik kesin cinayet ölçüsüzlük olduğundan cinayetten çok suç vardır. Bizim olmak tehlikesini gösteren tümüyle tarihsel dünyada ise tam tersine yalnız cinayetler var. Bunların birincisi de ölçü. Ellen söyleninde ciğerleri çekilen şu garip vahşilik ve hoşgörülük karışımı böyle açıklanır. Ellenler düşünceyi hiçbir zaman kapalı bir alan durumuna sokmamışlardır. Onlar karşısında bizi küçük düşüren bir şey bu. Başkaldırı ancak birine karşı düşünülebilir. İnsanın karşı çıkışına anlam veren tek şey, her şeyin yaratıcısı, dolayısıyla her şeyden sorumlu olan kişisel tanrı kavramıdır. Böylece çelişkiye düşünmeden başkaldırı tarihinin batı dünyasında Hristiyanlık tarihinden ayrılamayacağı söylenebilir. Gerçekten de başkaldırının geçiş düşünürlerinde hepsinden daha derin bir biçimde de Epikuros ile Lucretius'ta dile gelmeye başladığını görmek için ilk çağ düşüncesinin son anlarını beklemek gerekir. Epikuros'un korkunç kaderi daha o zamandan yeni bir ses verir. Ellen düşüncesine yabancı olmayan bir ölüm bunalımından doğar kuşkusuz. Ama bu bunalımda beliren acılık bile çok şeyler anlatır. Her şeye karşı güvenlik sağlanabilir ama ölüm konusunda yıkılmış bir kalenin insanları gibiyiz. Lucretius pekiştirir. Bu geniş dünyanın özü ölüme ve yıkılışa adanmıştır. Öyleyse ergiyi ne diye daha sonraya bırakmalı? Yaşamımızı bekleyişten bekleyişe tüketiyor ve hepimiz acı içinde ölüyoruz der Epikuros. Öyleyse dünyanın tadını çıkarmalıdır. Ama ne garip bir tat çıkarma. Kalenin duvarlarını tıkamaktan, sessiz boşlukta ekmek ve su sağlamaktan öte bir şey değil. Ölümün tehdidi altında bulunduğumuza göre onun hiçbir şey olmadığını kanıtlamamız gerekir. Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi Epikuros da ölümü varlıktan uzaklaştırır. Bizim açımızdan ölüm hiçbir şey değildir. Çünkü bozulmuş olan şey duyamaz. Hiç duyulmayan da bizim için hiçbir şey değildir. Hiçlik mi? Hayır. Çünkü her şey maddedir bu dünyada. Ölmekse yalnızca maddeye dönmek demektir. Varlık taştır. Epikuros'un sözünü ettiği eşsiz has her şeyden önce acı yokluğundadır. Taşların mutluluğudur. Epikuros, yazgıdan kurtulmak için büyük klasiklerimizde yeniden bulacağımız hayranlık verici bir atılım içinde duyarlılığı öldürür. Önce de duyarlılığın umut dediğimiz ilk çığlığını. Ellen filozofunun tanrılara ilişkin sözü başka türlü anlaşılamaz. İnsanların bütün mutsuzluğu kendilerini kalenin sessizliğinden koparan, kurtuluş bekleyişi içinde surlara atan umuttan gelmektedir. Bu us dışı davranışların özenle sarılmış yaraları yeniden açmaktan başka etkileri yoktur. Bunun için Epikuros tanrıları yatsımaz. Uzaklaştırır onları ama öyle baş döndürücü bir biçimde uzaklaştırır ki ruhun yeniden duvarlarla çevrilmekten başka çaresi kalmaz. Mutlu ve ölümsüz yaratığın hiçbir işi yoktur. Hiç kimseye de bir iş çıkarmaz. Lucretius da pekiştirir. Tanrıların nitelikleri dolayısıyla en derin huzur içinde bizim işlerimize yabancı olarak ölümsüzlüğün tadını çıkardıkları yatsınamaz. Öyleyse tanrıları unutalım, hiç düşünmeyelim onları. O zaman ne günün düşünceleri ne de geceki düşüncelerini sıkıntı verir size. Başkaldırının bu ölümsüz izleyini ileride yeni ayrımlarıyla yeniden bulacağız. Ödülü, cezası olmayan, sağır bir tanrı, başkaldırmışların biricik dinsel imgelemidir. Ama Vini Tanrı'nın sessizliğine lanet edecekken Epikuros ölmek gerektiğine göre insanın sessizliğinin bizi bu yazgıya kutsal sözlerden daha iyi hazırlayacağını düşünür. Bu garip usun uzun çabası insanın çevresinde surlar yükseltme, bu kaleye siperler yerleştirme, insan umudunun bastırılmaz çığlığını amansızca boğma yolunda harcanır. İşte o zaman, yalnız o zaman, yani bu stratejik çekilme tamamlandıktan sonra Epikuros, insanlar ortasında bir tanrı gibi başkaldırışının savunucu niteliğini çok iyi belirten bir sesle Utku'nun türküsünü söyleyecektir. Tuzaklarını bozdum ey yazgı, bana ulaşmanı sağlayabilecek bütün yolları kapattım. Ne sana yenileceğiz ne başka bir kötü güce ve kaçınılmaz yolculuk saati çaldığı zaman yaşama boşu boşuna sarılanlar karşısındaki hoşgörümüz şu güzel türküde çınlayacak. Ah nasıl da onurlu yaşadık. Lucretius kendi çağında bu mantığı çok daha ileri götüren tek insan olacak, bunu yeni hak istemeye kadar getirip dayayacaktır. Temelde hiçbir şey eklemez Epikuros'a, duyu alanına girmeyen her türlü açıklama ilkesini o da yatsır. Atom ilk ögelerine dönen varlığın bir tür sağır ve kör ölümsüzlüğü Epikuros için olduğu gibi Lucretius için de gerçekleşebilecek tek mutluluk demek olan ölümsüz ölümü sürdüreceği son sığınaktan başka bir şey değildir. Bununla birlikte atomların yalnız başlarına birleşmediklerini kabul etmek zorundadır. Üstün bir yasaya, yatsımak istediği yazgıya boyun eğmektense rastlantısal bir devinimi atomların kendilerine göre karşılaşıp birbirlerine takıldıkları kinemonu kabul eder. Dikkat edilirse daha şimdiden yeni çağların büyük sorunu çıkmaktadır ortaya. Us burada insanı yazgıdan sıyırmanın onu rastlantıya bırakmak olduğunu görmektedir. Bunun için ona yeniden bir yazgı, bu kez tarihsel bir yazgı vermeye çabalar. Lucretius bu noktaya gelmemiştir. Yazgıdan ve ölümden nefreti, atomların varlığı rastlantı sonucu oluşturdukları, varlığın da rastlantı sonucu birer atom biçiminde dağıldığı bu sarhoş toprakla yetinir. Gene de yeni bir duyarlılığa tanıklık eder sözcükleri. Her yanı tıkalı, kale yasak alan olur. Men Yamundi, dünyanın surları, Lucretius'un yazı sanatının anahtar deyimlerinden biridir. Bu yasak alanda büyük iş umudu susturmaktır elbette. Ama Epikuros'un yöntemli vazgeçişi, bazı lanetlemelerle taçlanan, titrek bir yalnızlığa çekilme biçimine gider. Lucretius için dindarlık, her şeye hiçbir şeyin bulandırmadığı bir düşünceyle bakabilmektir kuşkusuz. Ama bu düşünce, insana yapılan haksızlık karşısında titrer gene de. Öfkenin baskısı altında nesnelerin özü konusundaki büyük şiirde yeni yeni cinayet, suçsuzluk, suçluluk ve ceza kavramları belirir. Dinin ilk cinayetinden, İfagenya ve onun boğazlanmış suçsuzluğundan, çoğu zaman suçlulara dokunmayıp da suçsuzları hak edilmemiş bir cezayla yaşamaktan yoksun bırakan şu tanrısal oktan söz edilir burada. Lucretius öteki dünyadaki cezalardan korkanları alaya alırsa da Epikuros gibi savunucu bir başkaldırının atılımı içinde değil, saldırgan bir uslamlamayla yapar bunu. İyiliğin ödüllendirilmediğini daha şimdiden yeterince gördüğümüze göre kötülüğün cezalandırılacağını nasıl söyleyebiliriz? Epikuros, Lucretius'un destanında gerçekte olmadığı gözler kamaştırıcı ayaklanmış kişi olur. İnsanlık, göksel bölgelerin yukarısından yüzünü gösterip korkunç görünüşüyle ölümlüleri tehdit eden bir dinin ağırlığı altında yeryüzünde iğrenç bir yaşam sürerken ilk olarak bir elen, bir insan ölümlü gözlerini onun üzerine dikmeyi, ona karşı çıkmayı göze aldı. Böylece din de devrildi ve ayaklar altında çiğnendi. Bize gelince, Utku göklere yükseltiyor bizi. Yeni küfürle eski lanetleme arasındaki ayrım seziliyor burada. Elen kahramanları birer tanrı olmayı arzulayabilirlerdi ama daha önceden var olan tanrılarla aynı zamanda. Bir yükselme söz konusuydu o zaman. Lucretius'un insanı ise bir devrimi uyguluyor. Yerlerine yakışmayan cani tanrıları yoksamakla onların yerini kendisi alıyor. Yasak bölgeden çıkıyor, insan acısı adına tanrılara karşı ilk saldırıları başlıyor. İlk çağ evreninde öldürme açıklanmaz ve cezası çekilmez bir şeydir. Lucretius da evet daha o zamandan insanın öldürmesi tanrının öldürmesine bir karşılıktan başka bir şey değildir. Lucretius'un şiirinin şişmiş vebalı cesetleriyle dolu tanrısal sunaklar gibi olağanüstü bir imgeyle bitmesi bir rastlantı değildir. Bu yeni dil Epikuros'un, Lucretius'un çağdaşlarının duyarlılığında yavaş yavaş biçimlenmeye başlayan bir kişisel tanrı kavramı göz önüne alınmadan anlaşılamaz. Başkaldırı kişisel tanrıdan kişisel olarak hesap sorabilir. O egemenliğini sürdürmeye başlar başlamaz başkaldırı en azgın kararlılığıyla dikilir, kesin hayırı çıkarır ağzından. Bugün yaşadığımız biçimiyle başkaldırının tarihi Promete'nin öğrencilerinden çok Kabil'in çocuklarının başkaldırısıdır. Bu bakımdan her şeyden önce Tevrat hız verecektir başkaldırıcı güce. Buna karşılık Pascal gibi başkaldırmış Us yolunu tamamlayınca İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısına boyun eğmek gerekecektir. En çok kuşkuyu duyan ruh en büyük yazgıcılığa sarılacaktır. Bu açıdan Tanrı'nın görünüşünü yumuşatmasıyla, onunla insan arasına bir aracı koymasıyla İncil dünyanın bütün kabillerini önceden yanıtlama çabası olarak görülebilir. İsa başlıca iki sorunu, başkaldırmışların da sorunları olan kötülük ve ölüm sorunlarını çözmeye gelmiştir. Çözümü bunları önce kendi üzerine almak olmuştur. İnsan Tanrı da acı çeker sabırla. Acı çektiğine, öldüğüne göre kötülüğün ve ölümün suçu tümüyle onun sırtına yüklenemez artık. İnsanlık tarihinde Golgota gecesinin bunca önem taşıması, Tanrı bu karanlıklarda geleneksel ayrıcalıklarını açıkça bırakarak ölüm bunalımını, işin içinde umutsuzluk da olmak üzere sonuna dek yaşadığı içindir. Lama Sabaktani ve can çekişen İsa'nın korkunç kuşkusu böyle açıklanır. Kuşku umutla desteklenseydi can çekişme hafiflerdi. Tanrı'nın bir insan olması için umudunu kesmesi gerekir. Ellen, Hristiyan işbirliğinin ürünü olan tanrısal felsefe, Yahudi düşüncesine tepki olarak 200 yıl boyunca bu eğilimi iyice belirlemeye çalışmıştır. Örneğin, Valentin'in ne çok şefaatçi düşlediği bilinir. Ama bu doğa ötesi şenliğin ölümsüz güçleri, Ellenlerin ara gerçeklerinin oynadığı rolü oynar. Düşkün insanla amansız tanrı arasında bir baş başalığın saçmalığını azaltma ereğini güderler. Özellikle Marsyon'un acımasız ve savaşçı ikinci tanrısının işidir bu. Bu yarı tanrı sınırlı dünyayı ve ölümü yaratmıştır. Yaratışını cinsel geri duruşla yok edinceye dek yalnızlığa kapanıp yatsımamız gerekirken bir yandan da ona lanet etmemiz gerekir. Demek ki mağrur ve baş kaldırmış bir yalnızlık söz konusudur. Ne var ki Marsyon üstün tanrıyı daha da yüceltmek için bir aşağı tanrıya yöneltir başkaldırıyı. Tanrısal felsefe Ellen kaynaklarıyla uzlaşmazlığa düşmemekle Hristiyanlıktan Yahudi katılımını silmeye çalışır. Bu anlayış her türlü başkaldırıya kanıt sağladığı ölçüde Agustin suçluluktan da sakınmak istemiştir. Örneğin Basilides'e göre din kurbanları hatta İsa acı çektikleri için günah işlemişlerdir. Garip ama acıdaki haksızlığı kaldırma ereğini güden bir düşünce. Din filozofları en güçlü ve saymaca yargılamanın yerini insana bütün şansları bırakan yetişime yani bir Ellen kavramına vermek istemişlerdir. Ellen düşüncesinin Hristiyan evrenini erişilir kılmak ve Ellenciliğin kötülüklerin en kötüsü saydığı bir başkaldırının nedenlerini ortadan kaldırma yolundaki çeşitli ve ateşli çabalarını çok iyi belirtir. Ama kilise bu çabayı suçlamış, suçlamakla da başkaldırmışları çoğaltmıştır. Kabil'in ırkı yüzyıllar boyunca utkularını çoğalttığı ölçüde Tevrat tanrısının umulmadık bir başarıya erdiği söylenebilir. Küfürcüler çelişkili olarak Hristiyanlığın tarih sahnesinden kovmak istediği kıskanç tanrıyı yeniden canlandırırlar. Büyük gözü pekliklerinden biri de İsa'nın tarihini çarmıhın tepesinde ve can çekişmesinden önceki acı çığlıkta durdurarak onu da kendi yanlarına çekmek olmuştur. Böylelikle başkaldırmışların tasarladığı evrene daha çok uyan amansız bir kin tanrısı görünüşü sürdürülmüş oluyordu. Dostoyevski'ye, Nietzsche'ye dek başkaldırı yalnızca acımasız ve aklına eseni yapan bir tanrıya hiçbir inandırıcı neden olmadan Habil'in kurban edilmesini Kabil'inkine yeğe tutan, böylelikle de ilk cinayete yol açan tanrıya yönelir. Dostoyevski düşte, Nietzsche ise gerçekte başkaldırmış düşüncenin alanını ölçüsüzce genişletecekler. Sevgi tanrısından da hesap soracaklardır. Nietzsche, tanrıyı çağdaşlarının ruhunda ölmüş sayacaktır. Bundan sonra öncü Stirner gibi yüzyılın düşüncesinde aktöre görünüşleri altında oynanan tanrı görüntüsüne saldıracaktır. Ama onlara gelininceye dek örneğin inançsız düşünce İsa'nın tarihini yatsımak ve yatsımalarında bile korkunç tanrı geleneğini sürdürmekle yetinmiştir. Buna karşılık Batı Hristiyan kaldığı sürece kutsal kitaplar yeryüzüyle gökyüzü arasında aracılık etmiştir. Başkaldırının her yalnız çığlığına karşılık olarak en büyük acının görüntüsü sunuluyordu. Bu acıyı İsa da çektiğine hem de isteyerek çektiğine göre hiçbir acı haksız değildi artık. Her sızı gerekliydi. Bir anlamda Hristiyanlığın acı sezgisi ve insan yüreği konusundaki haklı karamsarlığı genelleşmiş adaletsizliğin insan için adalet kadar doğrucu oluşundandır. Suçsuzluğun uzun ve evrensel acısını suçsuz bir tanrının kurbanlığı haklı çıkarabilirdi ancak. Gökyüzünden yeryüzüne dek her şey acıya terk edilmişse garip bir mutluluk umudu var demektir. Ama Hristiyanlık şanlı evresini bitirip de Us'un eleştirisiyle karşı karşıya gelince acı gene insanların payı oldu. Haksızlığa uğrayan İsa, İbrahim'in tanrısına bağlananların herkesin gözü önünde işkence ettikleri fazladan bir suçsuzdan başka bir şey değildi artık. Efendiyi kölelerden ayıran uçurum yeniden derinleşir ve kıskanç bir tanrının kapalı yüzü karşısında başkaldırı haykırır durur. İnançsız düşünür ve yazarlar alışılmış önlemlerle aktöreye ve İsa'nın tanrısallığına saldırarak hazırlamışlardır bu yeni kopmayı. Bu olağanüstü şaşkınlar dünyasını Caldot'un evreni oldukça güzel canlandırır. Alayları önceleri bıyık altından bir gülüştür ama sonunda Molière'in Don Juan'ıyla göğe dek yükselir. 18. yüzyıl sonunun aynı zamanda hem devrimci hem de din düşmanı çalkantılarını hazırlayan 2 yüzyıl süresince inançsız düşüncenin bütün çabası İsa'yı bir suçsuz ya da bir bön yapmak, böylelikle soylu ya da gülünç yanlarıyla onu insanlar dünyasına katmak olacaktır. Düşman göğe karşı yapılacak büyük saldırı için alan hazır duruma getirilecektir böylece. Saltık yatsıma. Tarihsel bakımdan ilk tutarlı saldırı Seyd'in saldırısıdır. Seyd, Papar Mesli, Voltaire'e dek inançsız düşüncenin bütün kanıtlarını tek ve kocaman bir savaş aracında bir araya getirir. Yatsıması da söylemek bile fazla en aşırı yatsımadır. Başkaldırının saltık hayrını alır yalnızca. 27 yıllık bir tutukluk, uzlaşıcı bir us oluşturmaz kuşkusuz. Böylesine uzun bir kapalı kalma, uşaklar ya da katiller doğurur. Bazı aynı kişide her ikisini birden doğurduğu da olur. Ruh zindanda boyun eğiş aktöresi olmayacak bir aktöre kuracak ölçüde güçlüyse bir buyuruculuk aktöresi kurar çoğu zaman. Her türlü yalnızlık aktöresi gücü varsayar. Bu bakımdan toplumun amansız bir davranışıyla karşılaşıp da ona amansızca karşılık verdiği ölçüde örnek bir kişidir Seyd. Kimi güzel çığlıklarına ve çağdaşlarımızın ölçüsüz övgülerine karşın ikinci derecede bir yazardır. Bugün Seyd, büyük bir saflıkla, yazınla hiçbir ilgisi bulunmayan nedenler dolayısıyla hayranlık uyandırmaktadır. Zincire vurulmuş bir filozof, bir de saltık başkaldırının ilk kuramcısı diye göklere çıkarıyorlar onu. Gerçekten öyle olabilirdi. Hapishanelerin içinde düş sınırsızdır. Gerçek hiçbir şey dizginlemez. Zincire vurulmuş us, esin alanında kazandığını açık görüşlülük alanında yitirir. Seyd yalnız bir mantığı tanımıştır. Duyguların mantığını. Bir felsefe kurmamış, bir ezilmişin olağanüstü düşünü izlemiştir. Ne var ki bu düşte bir tür ön bili vardır. O azgın özgürlük isteği kölelik ülkesine götürmüştür Seyd'i. Bundan böyle yasaklanmış bir yaşama duyduğu büyük susuzluk, taşkınlıktan taşkınlığa evrensel bir yıkma düşünde yatışmıştır. Hiç değilse bu konuda Seyd bizim çağdaşımızdır. Şimdi onu birbirini kovalayan yatsımaları içinde izleyelim. Bir yazın adamı. Seyd tanrısız mıdır? Hapse girmeden önce... Seyd tanrısız mıdır? Hapse girmesinden önce Dialogue entre un prêtre et un moribond da öyle söyler. Söylediğine inanılır da ama daha sonra kutsala saldırma taşkınlığı karşısında duralar insan. En acımasız kişilerinden biri Saint Front, Tanrı'yı hiç de yatsımaz. Kötülük sever bir yarı tanrı kuramını geliştirip uygun sonuçları çıkarmakla yetinir. Saint Front, Seyd değildir derler. Değildir kuşkusuz. Bir roman kahramanı kendisini yaratmış olan romancı değildir hiçbir zaman. Bununla birlikte romancının aynı zamanda bütün kahramanları olması olasılığı da vardır. Seyd'in bütün tanrısızları, Tanrı'nın varlığının onu aldırmazlığı, kötülüğü ya da acımasızlığı demek olacağı gibi açık bir nedenle yokluğunu bir ilke olarak benimserler. Seyd'in en büyük yapıtı Tanrı budalalığının, Tanrı kininin kanıtlanışıyla biter. Suçsuz Justin fırtınada koşarken Johnny Norsoy, Justin'e göksel yıldırımdan kurtulacak olursa dine döneceğine yemin eder.